Ayrım 9, sayfa 63. İpek çiftliği. Ağaçlar içinde, tepede, 3-4 katlı büyük bir evin siyah-beyaz küçük fotoğrafı. 1930-1958. Uçuşur, döner durur hala güzelliğin hayaletleri. Tekinsiz kılar onurlarının öldüğü yerleri. Alexander Pope. Güzellik Kraliçesi. Esma'nın ablası Mihriban buraya, Bursa'ya, kocasının tekerlekli sandalyesini ite ite gelmişti. Min Paşa'nın esmer yüzü geçirdiği felç sonucu çarpılmış, bir dudağı yukarı, bir dudağı aşağı yamulmuştu. Ergenlik çağındaki üç kızları sahneye çıkmış şarkıcılar gibi kıç kıça yapışmış, arkadan izliyorlardı. Papatya, Sibel ve Ayda. Büyük kızlar babalarına çekmişti. İnme inmeden önce iyi kalpli bir adam olan ama sonradan huysuzlaşan Min Paşa'ya benziyordu kızlar, Papatya ile Sibel. Ama Ayda, en küçük kız, beyaz tenli, badem gözlü, kiraz dudaklı bir mucizeydi ve sanki bir huri gibi karşı konulmaz bir ışık saçıyordu. Aile, Sibel ile Papatya'yı iyi bir eğitim alsınlar diye okula yolladı ama Ayda'yı sadece güzellik konusunda eğitmekle yetinmişlerdi. Güzellik, en büyük iktidar kaynağı olduğu için Ayda, doğuştan bir güzellik kraliçesi olduğu için. Aile, Tanrı'nın Esma'nın karnında yetiştirdiği ve bir armağan gibi onlara teslim ettiği bu güzelliği daha da güzelleştirmekten gurur duyuyordu. Ayda'nın giyimine bir servet harcandı. Çinli kostümleri, sariler, saronglar, kimonolar, kebayalar, pelerinler, peplumlar, peplolar, hatta ferâceler, çarşaflar, kaftanlar. Çeşit çeşit aksesuar da cabası. Taçlar, şallar, ipekli atkılar, etoller, kaplar, kukulatalı pelerinler, kısa pantolonlar, cepkenler, yelekler, göğüslükler, golf pantolonları, yelpazeler, yaşmaklar, kısa mantolar, şapkalar, binici pantolonlara eldivenler. Ayda'nın ablaları kütüphanelerden alıp dünyanın her yerinden kostümler sergileyen resimli kitaplar getiriyorlardı eve. Kendi çapında yetenekli bir ressam olan Sibel, Ayda'nın bir deniz kızı zarifliğindeki endamına uygun elbise modelleri çiziyordu, o kitaplardan kopyalayarak. Evin kadınları, dantel, nakış, kaneviçe, iğne oyası, mekik oyası, iğne ardı ve aplike işleyen becerikli elleriyle Ayda'ya kusursuz güzellikte elbiseler dikiyorlardı. İpek yapımında ustalaşmış hizmetkarlar, ipek meşesi fidanları diker, ipek böceği kozası yetiştirirlerdi. Erkekler, uzun yıllar önce kocaman tezgahlar kurmuşlar ve ipekli kumaş dokumaya başlamışlardı. Bir süre sonra o kadar çok ve o kadar kaliteli ipek kumaş üretir olmuşlardı ki, ailenin reisi İskender Bey, hem elindeki malları satmak hem de daha kaliteli ipek üretmenin sırlarını keşfetmek için ipek yolunun uzak diyarlarına doğru uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Yıllar sonra İskender Bey döndüğünde yanında yalnız misk otu, nadide kumaşlar, elmaslar, yakutlar, kokular, ravent ve her türden gönül çelen nesneler getirmekle kalmamış, dünyanın en değerli ipek böceği olan Bombyx mori'yi de getirmişti. Bu, Çinlilerin yüzyıllardır büyük bir titizlikle gizledikleri, yasakların en büyüğü saydıkları, açıklayanı ölümle cezalandırdıkları bir sırdı. Ama İskender Bey şansını denemiş ve böceğin yumurtaları ile dut ağacı tohumlarını fil dişinden yapılmış bastonunun içine gizleyerek kaçırmayı başarmıştı. Az buz iş değildi bunu becermek. Dünya ticaret tarihinde bir dönüm noktası olmuştu onun bu cesareti. Birkaç böcek yumurtası ve birkaç dut tohumuyla. Göz açıp kapayıncaya kadar dut ağaçları, o zamana kadar ipek üretiminde kullanılan meşe ağaçlarının yerini almış, meşe ağacının kurdu olan ve daha düşük kaliteli ipek yapan Antarea harti böceği ise yerini Bombyx mori böceğine bırakmıştı. İşte böylece kükürtlü menba sularının kaynadığı Uludağ'ın eteklerinde muazzam büyük bir çiftlik oldum ben. Etrafım çepeçevre dut ağaçlarıyla doldu. Çünkü dut ağaçları termal topraklarda serpilip büyür. O zaman İskender Bey ailenin daha önce barutçu olan adını ipekçi olarak değiştirdi. Ailenin zenginleşmesine yol açan silah üretimine hiçbir zaman ısınamamıştı zaten. İskender Bey en sonunda şairane ruhuna uygun bir hayat bulmuştu. Ayda 13 yaşına geldiğinde solgun bir ay kadar güzel bir kıza döndü. Adına uygun olarak ailesi onu daima gölgede tutmaya çaba gösteriyordu. Güneşe çıkmak zorunda kaldığı nadir zamanlarda peçeli kocaman şapkalar giyiyor ya da şemsiye taşıyordu. Anadan doğma fil dişi duruluğundaki pürüzsüz cildi bozulmamalıydı. Neredeyse topuklarına kadar dalga dalga inen, hiç makas yüzü görmemiş, parlak kestane saçlarını kıvırıp ensesinde topluyordu ki saçları ayağına takılıp düşmesin. İskender Bey'in Asya'dan getirdiği yabani domuz kıllarından yapılmış bir fırçayla saçlarını her gün, belki yüzlerce kez fırçalıyordu. Ayda'nın büyük malikanenin iş yapılan yerlerine gitmesine tabii ki izin verilmiyordu. Çünkü onun o narin ve pürüzsüz ellerine bir zarar gelmesi düşüncesine dayanamazlardı. Çünkü bu eller tıpkı İskender Bey'in Knidos'ta bir mezar kazıcısından aldığı ve Praxiteles Afrodit'ine ait olduğundan emin olduğu mermer ele benzerdi. Yani dünyanın 7 harikasından biri olan tüm çağların en güzel heykelinin eline. Söz 7 harikadan açılmışken 4'ünün bu topraklarda bulunmuş olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Halikarnas'ın Mozelesi, Rodos heykeli, Efes'in Artemis tapınağı ve ünlü Afrodit heykeli. İskender Bey'in büyük ses getiren ve ilgi uyandıran eserler edinmekte olağanüstü bir hüneri vardı. Ayda kaplıcaların çamurlarına gömülüp, ovalanarak, keselenerek, kokulu kremlerle yağlanarak, kükürtlü buharlarla zehirlerden kurtularak parıldardı. Her gün yaptırdığı masajlar sayesinde kasları esnek ve gevşekti. Çevresindeki diğer kadınlar gibi o da yorucu işlerle uğraşmaktan kaçınıyordu. Öyle ya, buralı erkekler kadınlarının etli butlu olmasını tercih ederlerdi. Kadın vücudu başka ne işe yarardı ki? Kürdan gibi sıska o gavur kadınları kim beğenirdi? Kadınlarımızın incirlerimiz gibi tombul ve yumuşak olmaktan başka çareleri yoktu. İleri yaşlarına erişip de bacaklarının ve kalçalarının peltek muhallebi gibi olduğunu fark edinceye kadar düşünülmezdi bu haller. O zaman bile bu kusurları kadere yorar ya da nazar değdiğine inanır veya soya çekime bağlarlardı. Kendi annelerine ve ninelerine de aynı şey olmamış mıydı? Ama Ayda daha 13 yaşında olduğu için Tanrı ona bahşettiği güzellikleri henüz geri almamıştı. Hatta tombulluk bir yana Ayda sanki yetersiz besleniyormuş gibi zayıf bir kızdı. Bu yüzden ailesi şişmanlasın diye ona sürekli şekerli ve yağlı gıdalar tıkıştırıyordu. Çeşit çeşit börekler, tatlılar, baklavalar, vezir parmağı, kadın göbeği, imam bayıldı, karnıyarık, dolma, işkembe çorbası, bol yağlı kuzu güveç, kısacası atalarının geldiği, bir zamanlar Osmanlıların yönetimindeki Rumeli yörelerinin yemekleri sofradan eksik olmuyordu. O devirde bu tür yemeklerin sağlığa zararlı olduğunu kimse bilmiyordu tabii. Dolayısıyla herkes Ayda'yı bu nefis, lezzetli ama günahkar yemeklerle şişmanlatmaya çalışıyor ama Ayda her yediğini zahmetsizce hazmediyordu. Hiçbir şey ama hiçbir şey işe yaramadı. Çaresiz kalan zavallı Mihriban bir gün onu Kum Baba adındaki bir hocaya götürdü. Her türlü derde çare bulduğuna inanılan bir adamdı bu. Dualar okuyup Ayda'nın yüzüne üfledi, kızın ağzını kutsal bir suyla yıkattı ve gözlerinin içine baktı. "Güzelim, hayatımda senin gibi birini bu zamana kadar hiç görmedim," dedi. "Bütün dünya senin parmaklarının ucunda ama nedir şu güzellik merakın? Kendini beğenmek seni lanetliyor. Bir gün senin mutluluğuna, hatta hayatına mal olabilir bu. Gözlerinden okuyorum. Gözlerindeki kahverengi benekler bakışlarını kirletiyor." Ayda'nın gözleri Esma'nınkiler gibi sonbahar yaprakları rengindeydi. Kahverengi gölgeler taşıyan yeşil gözler. "Bu gözleri temizlemen gerek. O kirli lekeleri yok et ki gözlerin maviye dönüşsün. Olması gerektiği gibi, yani ruhunun rengine dönüşsün," diye tavsiye etti Kum Baba. Evliya kaynatıp içmesi için özel otlar verdi Ayda'ya. O da içeceğine yemin etti. Ama daha kapıdan çıkar çıkmaz kendi dünyasına daldı yine. Otları falan, her şeyi unutarak. Yavaş yavaş Ayda'da bir değişiklik geldi. Kemiklerinin üstünü bir yumuşaklık kapladı, peri kızı güzelliğini bir dolgunluk sardı. Hala bir Söğüt kadar ince ve narindi ama ailesi zevkten dört köşe oldu. Çünkü Ayda gül suyu kokusunu andıran bir parfüm salgılamaya başlamıştı. Aile bu olayı bir koyun sürüsü kurban ederek kutladı. Kurban etlerini ve 5000 kase bulguru fakirlere dağıttılar. Nihayet Ayda kadın olmuştu. Cazibe sahibiydi. Ayda'nın kokusu bütün şehirde sokaklardan sokaklara dalga dalga yayıldı ve yığında görücü şu baş belası çöp şatan kadınlar Allah'ın her günü kapımızı aşındırmaya başladılar. Ayda'yı oğullarına, yeğenlerine, amcalarına almak için pazarlığa geliyorlar, kızı sinir ediyorlardı. Ayda taliplerine en ufak bir ilgi göstermiyordu. O kadar iğrenç buluyordu ki bu kadınları, sonunda isyan etti. Kendisi en küçük kız olduğu için ablaları evlenmeden önce evlenmesinin doğru olmadığını biliyordu. Görgü kurallarına göre başını eğip ellerini kucağında kavuşturup yere bakarak saatlerce görücünün eleştirilerini, övgülerini ve pazarlığını dinlemesi gerekirken bunları yapmayı reddediyordu. O şahane kostümlerinden birini giyiyor, kıçını sallayarak kırıta kırıta salona giriyor, görücülere baştan cilveli kahkahalarla kahve ikram ediyor, sonra hemen odadan kaçıyordu. Görücü karşısına çıkıyorsa bunu sırf ailesini mahcup etmemek için yaptığını açıkça belli ediyordu. O modern bir kızdı. Atatürk'ün gençlik idealinin yaşayan bir sembolüydü. Kiminle evleneceğine bir görücünün karar vermesini asla kabul edemezdi. Bu durum aslında ev halkını da rahatlattı. Çünkü sülük gibi yapışan bu görücü kadınlara konukseverlik göstermek için fazlasıyla zahmete giriyor, zaman harcıyorlardı. Sonunda kapıya bir yazı asmaya mecbur oldular. Görücü kabul edilmez. O yazı zamanla taliplerin ayağını kesti. Ama maalesef bu papatya ile Sibel'in kısmetini de kesti. Onların evlenmeleri için daha çok çaba gerekiyordu. Ne var ki Ayda hala huzursuzdu. Kalbinin ta derinliklerinde içini kemiren bir tutku vardı. Evlilik yüzüğünden çok daha değerli bir tutku. Ablalarına bu konuda en ufak bir şey çıtlatmamıştı. Papatya ile Sibel'in onun bu gizli rüyasından hiç haberleri yoktu. Ayda yalnızca arada bir ziyarete gittiği teyzesi Esma'ya açılırdı. Ana babası bundan hoşlanmasalar da, ona karşı ne kadar cömert ve iyi kalpli olsalar da Esma'ya özel bir yakınlık duyardı. Bir gün İskender Bey Ayda'yı leylak sundurmasının altında ağlarken buldu. "Canını sıkan nedir yavrum?" diye sordu. Ayda'ya karşı mana denen o kadınlık gücünü çok belirgin biçimde taşıyan bu genç kıza karşı büyük bir sevgi hissediyordu. Zaten bu yüzden kızın gerçek annesi olan ve ağabeyi İskender'i asla affetmeyen Esma'ya ait amber yumurtasını ona armağan etmişti. "Ne istersen ona kavuşabilirsin yavrum," dedi İskender. "Bunu biliyorsun değil mi?" Gizlemeye artık gücü kalmayan Ayda hayalini ilan etti. "Kraliçe olmak istiyorum efendim." "İstiyorsan eminim olabilirsin kızım," dedi İskender. "Senin de evlenmekten gurur duyacak saltanat mensubu bir asil buluruz." "Aa, öylesi değil sevgili dayıcığım, ben güzellik kraliçesi olmak istiyorum." Ailesi Ayda'yı saraylara layık bir prenses gibi en güzel kadınlarla yarışacak şekilde yetiştirmişti. Şimdi ise kızları aile terbiyesi ve güzellik bakımından kendisiyle boy ölçüşemeyecek sıradan genç kızlarla yarışmak ve güzellik kraliçesi olmak için herkesi geçmek zorunda kalacaktı. Bu durumda el alemin gözü ailenin üstüne çevrilecekti kuşkusuz. Oysa İpekçi ailesi büyük bir zenginlik ve refah içinde oldukları halde o zamana kadar gözlerden uzak, kendi kabuklarında mahrem bir hayat sürdürdükleri duygusuyla yaşamıştı. İskender Bey, güzellik yarışması gibi şeylerin sıradan insanlar için olduğunu ve böyle bir yarışmaya girerse Ayda'nın aile şerefini lekeleyeceğini düşünüyordu ama ailedeki kadınlar onun bu düşüncesine şiddetle karşı çıktılar. Ayda onların ortaklaşa yarattıkları bir güzellik eseri değil miydi? Kendilerinin sahip olamadığı böyle bir şansı, rüyalarını süsleyen böyle bir fırsatı Ayda neden değerlendirmesindi? Ailedeki bütün kadınların kalbinde aynı gizli arzu yatıyordu. Güzelliğin zafer kazanması. Duyarlı bir adam olan ve kadınların bilgeliğine güvenen İskender Bey sonunda fazla direnmeden razı oldu. Ama bir sorun vardı. Güzellik yarışmasına katılan kızlar modern Türk kadınlarına örnek olmak ve Atatürk reformlarını desteklemek için saçlarını kısa kestirmeye mecburdular. İskender Bey, Ayda'yı bu kuraldan muaf tutmak, ona bir ayrıcalık tanınmasını sağlamak için çok uğraştıysa da, hatta ilgililere rüşvet teklif etmek gibi ikna yollarına başvurduysa da, kural herkes için geçerli ve çok kesindi. İskender Bey, Ayda'ya bu işten vazgeçmesi için yalvardı. Onun yerine ablalarıyla birlikte Paris'e tatile göndermeyi teklif etti ama Ayda o kadar ısrarlı ve kararlıydı ki hiçbir şey ama hiçbir şey onu yolundan döndüremezdi. Hatta ömrü boyunca uzattığı, yerleri süpüren saçlarını bile feda etmeye hazırdı. O devirde burada kadınlar için kuaför dükkanları bulunmadığı için ablaları, teyzeleri ve büyük teyzeleri hep birlikte Ayda'yı bir erkek berberine götürdüler saçlarını kestirmek için. Yaz ortasında sıcak ve nemli bir gündü. Ayda bembeyaz cildini güneşten korumak için kenarları geniş, beyaz, hasır bir şapka giymişti. Daha sonra olanları söylentiler ve dedikodular yoluyla öğrendim. Oradan buradan işittiklerimi birleştirerek tahmin ettiğime göre olaylar şöyle gelişmiş. Dediklerine göre Ayda berber koltuğuna oturup şapkasını çıkardığında zavallı berber kızın saçlarının güzelliğinden o kadar etkilenmiş ki kesmeyi reddetmiş. Ama Ayda adama yalvarmış. Adamcağız çaresizce sormuş. Pişman olmayacağınızdan emin misiniz? Kesinlikle demiş Ayda. Berber ne yapsın? Bismillah deyip çekine çekine makasını eline almış ve Ayda'nın saçlarını bir makas vuruşuyla kulaklarının hemen altından kesmiş. Bir darbede kesmiş ki acısı fazla uzamasın. İşte olanlar o sırada olmuş. Berber, kadın müşterileri rahatsız edilmesin diye dükkanın panjurlarını kapadığı ve kapısına kapalıdır tabelası astığı halde kapı birden açılmış ve yaldızlı yaver kordonlarıyla apoletlerle donanmış askeri bir üniforma giymiş genç bir adam içeri dalmış. Kadınlar irkilmiş, nefeslerini tutmuşlar. Zavallı berber dükkanının ortasında gözleri dolu dolu, elinde aslan yelisi gibi güzelim saçlarla kala kalmış. Genç teğmen, hayatında hiç görmediği kadar güzel, din uğruna şehit olmuş kadın resimlerindeki gibi kırılgan bir pozda berber koltuğunda oturan genç kızı görünce dayanamamış. Önünde diz çöküp Ayda'nın bir elini almış ve bileğinden öpmüş. Hemen sonra daha berberin arkasından bağırıp kulaklarını koparırım tehdidine kalmadan mahcup bir halde dükkandan çıkıp gitmiş. Zavallı berber, hanım ziyaretçilerinden özellikle de Ayda'dan oğlunun düşüncesizce davranışı için özürler dilemiş. Oğlu mu? Bir berberin oğlu. Her şeyin sonunun başlangıcı. Kader böyledir işte. Ayda oracıkta kala kalmış. Bileğindeki Y biçimli damarın üstünde hala genç adamın nefesini hissederek o duyguyu doğduğundan beri peşini bırakmayan ölüm meleği Azrail'in yoklayışı gibi hissetmiş. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Alexander Pope, Alexander Pope, Bombyx Mori, Bombyx Mori, Anterea Harti, Anterea Harti, Knidos, Knidos, Praxiteles Afroditi, Praxiteles Afroditi, Halikarnas Mozeles, Halikarnas Mozeles, Rodos, Rodos, Artemis, Artemis, Efes, Efes, Afrodit, Afrodit,